Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Aban 1401, Hicri Kameri 9 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 4 Kasım 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, aynı zamanda Ehli Beyt kerimesi Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehlibeyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Şeyh Salih ile Hazreti Masume Selamullah Aleyha vefat yıl dönümü etrafında yapılan röportaj, İlim ve İman Efendisi Ehlibeyt kerimesi Hazreti Masume Selamullah Aleyha, Vahabilik gerçek mi, bid'at mı ve İran'ın dua harikalarını dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. ...13 Aban Yevmullah yürüyüşü bugün ülke çapında düzenlendi. Cumhurbaşkanı reisi İran'ın onayı olmadan bölgede hiçbir denklem sağlanamaz dedi. Tahran Cuma namazı hatibi Amerika'nın amacı etnik meseleleri körüklemek olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Konseyi'nin resmi olmayan oturumuna tepki gösterdi. Ve Erdoğan savunma sanayindeki ilerlemeleri anlattı. Şimdi haberler.
Aban 4 Kasım Yevmullah yürüyüşü Tahran'da eski Amerikan casusluk yuvası önünde ve eş zamanlı olarak ülkenin 900 şehrinde öğrenciler, üniversite öğrencileri ve halkın çeşitli kesimlerin katılımıyla düzenlendi. 43 yıl önce bugün 4 Kasım 1979'da İranlı öğrenciler Amerika'nın İran İslam İnkılabı'na karşı sayısız komplosunu protesto etmek için Tahran'daki Amerikan casusluk yuvasını ele geçirdi. İran Pres Haber Ajansı'na göre bu istikbar karşıtı törene katılanlar Amerika'ya ölüm sloganları ile başta Amerika olmak üzere sultan düzeni düşmanca ve emperyalist siyasetleri karşı nefretlerini haykırdılar. Yürüyüşün düzenlendiği Tahran ve 900 kentte yürüyüş sonrası vatandaşlar cuma namazı kılmak için yerlerine doğru hareket ettiler. Bu yılki yürüyüşün Şiraz'daki Şah-ı Çırak terör olayı şehitlerin 7. gününe denk gelmesi bu milli ve inkılapçı olayın önemini daha da arttırdı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Büyük İran halkının şanlı devrimiyle istibdat ve sömürgeciliğe karşı mücadeleyi gündemine aldığına dikkat çekerek İran'ın bölgede olumlu görüş olmadan hiçbir denkleme ulaşılamaz dedi. İran Presi'nin haberine göre Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'da Ulusal Emperyalizmle Mücadele Günü'nde büyük bir halk kitlesine hitaben yaptığı konuşmada günümüzde Amerika'yı yöneten düzenin emperyalizmin sembolü ve tezahürü olduğuna işaretle şöyle dedi. Amerika bugün İran'ın bölgede nüfuz sahibi olduğunu çok iyi biliyor. ve İran'ın bölgede olumlu görüş olmadan hiçbir denkleme ulaşılamaz. Cumhurbaşkanı reisi İslam İran'ın bölgeyi Amerikan elinden korumak için bölgeye hareket ettiğini ve Korgeneral Hac Kasım Süleymani'nin dünyada terörle mücadelenin sembolü haline geldiğini hatırlatarak özgürlük adına Afganistan, Suriye, Irak bölge ve dünya halklarının başına neler getirdiğiniz gözümüzün önünde ve bu ülkelerin durumunu özgürlük adına, terörle mücadele adına milletleri nasıl köleleştirdiğinizi görüyoruz. Ama bilin ki Libya, Suriye gibi bazı ülkeler için sardığınız reçete İran'da uygulanamaz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika'nın savaşlarda ve kan dökülmesinde başrolü aldığına dikkat çekerek kendi çıkarlarını güvence altına almak için halkların çıkarlarını yok ettiğini belirtti ve Joe Biden'ın isyanları destekleyen yorumlarına tepki göstererek Amerika Başkanı İran'ı özgürleştireceklerini söylemiş. Fakat İran 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esiriniz olmayacağız ve biz asla Samal İnik olmayacağız dedi.
13 Aban 4 Kasım Yevmullah yürüyüşüne katılanlar fitneler ve sabotajlarla sürekli mücadeleye vurgu yaptılar. 13 Aban Küresel Emperyalizmle Milli Mücadele Günü yürüyüşüne katılanlar yürüyüşün sonunda yayınladıkları bildiride meclis, hükümet ve yargı erkinin inkılapçı hareketine destek vererek fitnecilik ve ihlallere karşı sürekli mücadeleye vurgu yaparak yetkililerden halkın haklı itirazları ve itirazcıların safını garezkarlardan ayrı bilmeleri ve eleştirilerin ifade edilmesi için yasal çözümler oluşturmalarını istediler. Millinin bir bölümünde şöyle yazıldı. 13 Kasım Yevmullah, affedersiniz, 13 Aban Yevmullah yürüyüşünün katılımcıları küresel istikbar fitnesinin farkında olarak Amerika, İngiltere ve bebek katili Siyonist rejimin casus servislerinin planlarını, Bedevi Ali Suud aristokrasinin ve hurafeci İngiliz aristokrasinin yardımıyla eşi görmemiş siber savaş ve korkunç bilişsel ataklarıyla sanal dünyanın gözleri ve kulakları tıkalı olan esirleri ve son isyanlarda başarısız olan bazı kimliksiz ünlülerin, ajanların ve paralı askerlerin yardımıyla bu ülkenin gençliğini rahat bırakmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden ailelerden, eğitmenlerden, öğretmenlerden ve seçkin hocalar ve ülkenin kültürel yetkililerinden bilinçli davranarak, genç nesille iletişim kurarak ve konuşarak gerçekleri açıklamaya ve düşmanların planını etkisiz hale getirmeye özen göstermeleri rica olunur.
Tahran Cuma namazı hatibi Amerika'nın sofitne ve kargaşalardan amacının etnik meseleleri körüklemek ve iç savaş çıkarmak olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hucetul İslam Kazım Sıddıkı, bugünkü Cuma namazı hutbelerinde 13 Aban küresel emperyalizmle ulusal mücadele gününü anarak İran halkının Amerika'ya olan nefretinin köklerine işaret ederek İran halkının sloganını ve kamu diyaloğunun Amerika'ya ölüm olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti. Uluslararası topluma ihanet etmenin ve farklı ülkelere saldırmanın yanı sıra utanç verici sicilinde 60 darbeye sahip olan Amerika, yağmacı, saldırgan ve kana susamış bir rejim olarak her zaman ulusların haklarını ihlal etmiştir. Hucetul İslam Sıddıkı sözlerine şöyle devam etti. Amerika'nın İran'daki son fitne ve kargaşalardan amacı halkın birliğini bozmak, etnik meseleleri körüklemek ve iç savaş çıkarmaktı. Fakat halk onların paralı unsurlarına eşlik etmezken üstelik halkın birliği ve ulusal iktidarı koruyarak ve İslam İnkılabı rehberi ve şehitlerin kanıyla biat tazeleyerek Amerikan politikalarına hayır dediler. Tahran Cuma namazı hatibi ayrıca Amerika'nın İran'daki kargaşa ve fitneden diğer hedefinin direniş cephesini zayıflatmak olduğunu belirterek Amerika İran'ı zayıflatarak direniş akımını zayıflatmaya çalışıyor. Fakat Amerika bilmelidir ki direniş gücü ve motivasyonu artmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu yayınladığı bildiride casusluk yuvasının ele geçirilmesi, suçlu Amerika'nın örümcek ağı gibi zayıf ve titrek temellerini yıkmakla kalmamış, aynı zamanda İslam devriminin küresel emperyalizmle mücadeledeki ciddi kararlılığını dünyaya da ilettiğini belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre ordunun söz konusu bildirisinde şöyle yazıldı. Cinayetkar Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan başlayan ve İslam İnkılabı'nın zaferiyle açık ve yeni bir aşamaya varan İslami İran'ın şerefli halkı ve kutsal İslam Cumhuriyeti Nizamı ile düşmanlığı, elçiliğini uygulamada casusluk yuvasına çevirerek yeni kurulan İslam Cumhuriyeti Nizamı'nı devirmek için her eylemde bulunacak kadar ilerledi. Açıklamanın devamında Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sistemine saldırma düşmanlığına atıfta bulunarak, Beyaz Saray liderliğinin Siyonist rejim ve Suudi rejimi gibi bölgesel müttefiklerin işbirliğiyle medya imparatorluğunu kullanarak İran halkına, özellikle de gençlere karşı bilişsel savaşa dayalı hibrit bir savaş başlattıkları, ancak velayeti eksen alan ve anlayışlı İran halkının bu düşmanın propagandalarından etkilenmeyeceği ifade edildi.
İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konsey üye Amerika ve Arnavutluk'un isteği üzerine İran'da yaşanan son olayları araştırma iddiasıyla düzenlenen toplantıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu toplantının düzenlenmesinin Amerika'nın kendi yasa dışı ve diğer ülkelerin iç işlerine karışma hedeflerine ulaşmak için uluslararası mekanizmaları açıkça kötüye kullanmasının örneği olduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika ve Arnavutluk'un talebi üzerine 2 Kasım Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin İran İslam Cumhuriyeti aleyhine gayri resmi bir toplantı yapmasına ilişkin açıklama yaparak Amerika kendisi ve bilinen birkaç misafir ve birkaç müttefik ülkesi dışında uygar olmayan ve demokratik olmayan bir şekilde ve olağan prosedüre aykırı olarak Güvenlik Konseyi üyesi olmayan hiçbir kişi veya ülkenin konuşmasına izin vermez dedi. Bu bağlamda yayınlanan bildiride şöyle yazıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Amerikalı temsilcinin Birleşmiş Milletler Antlaşması dostları olarak bilinen grubun 19 üye ülkesinin İslam Cumhuriyeti'ni destekleyen açıklamasının konuşmasını ve okunmasını engelleme eylemi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler'de bile bağımsız hükümetlere karşı medya diktatörlüğünü kullandığını gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın Birleşmiş Milletleri ve yüce insan hakları kavramını kötüye kullanmasını ve onu siyasi ve müdahaleci hedeflerini ilerletmek için bir araç olarak görmesini reddederek bu ülkenin İran'da istikrarsızlık yaratmaya yönelik sürekli çabalarını şiddetle kınıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik suikast girişimini kınadı. Nasır Kenani, İmran Han'a ve olayda yaralananlara acil şifalar diledi. 28 Ekim'de erken seçim çağrısıyla Pakistan turuna başlayan İmran Han, dün Pencab eyaletinin Vezirabad kentine ulaştı. Burada Han'ın seçim konvoyunu hedef alan saldırganlar, Han'ın yanı sıra aralarında partiden üst düzey isimlerin de bulunduğu 6 kişi yaraladı. Lahur kentindeki bir hastaneye kaldırılan Han'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Tacikistan'ın Hucent kentinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Duşanbe Büyükelçisi'nin katılımıyla sıcak bir şiir toplantısı düzenlendi. İran Presi'nin haberine göre İran'ın Kültür Haftası geçen pazartesi günü ve İslami İnşaat ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'nin katılımı ile Duşanbe'de çalışmalarına başladı. Etkinlikler Hucent ve Bahdel kentlerinde de gerçekleşti. Tarihi ve kültürel şehir olan Hucent bir hafta boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal programlar gerçekleştirmek için İranlı sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda düzenlenen şiir gecesine Tacikistan'ın tanınan şairi Ferzane Hucendidi hazır bulundu. İran'ın Duşanbe Büyükelçisi Muhammed Taki Saveri, Tacik şairin iki ülkenin ortak noktalarını ifade etme ve Farsçayı güçlendirme çabalarını takdir bağlamında Bayan Hucendi diye bir plaket takdim etti. Sabire ayrıca Tacik şair Ferzane Hucendi'nin şiir kitabının İran'da yayımlanacağını açıkladı. Söz konusu kitap kendisinde hazır bulunduğu Hucendi etkinliğinde tanıtıldı. Ferzane Hucendi söz konusu şiir gecesinde Farsça bazı şiirler okuyarak İran ve Tacikistan'ın bazı ortak noktalarına değindi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime hazırlık konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesinden bahsetti. TRT'nin haberine göre Recep Tayyip Erdoğan dün akşam düzenlediği basın toplantısında Türkiye Ulusal Savaş Uçağı'nın 2023'te hangardan çıkacağını ve Atak 2 helikopterinin ilk uçuşunu yapacağını söyledi. Erdoğan ayrıca hafif savaş uçağı Hürjet, modern savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA'sının savaş gemisi üzerine ineceğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Tayfun füzesinin son denemede menzilinin 561 kilometre yükseltilmesinin Yunanları gafil avladığını işaretle Cenk ve Gezgin adlı iki yeni füzenin yapımından haber verdi. Erdoğan söz konusu iki füzenin kabiliyetlerinde söz etmezken Yunanistan'ı akıllıca davranmaya davet ederek Atina'yı her türlü kışkırtıcı eylem hakkında uyardı. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin krizin çözülmesi veya azaltılması yönelik tüm çabaları başarısız oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı bildirdiğine göre taraflar söz konusu görüşmede Rusya ve Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru hakkında son gelişmeleri ele aldılar. Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde diplomatik çabalar sonucunda tahıl koridorunun yeniden faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, artık İstanbul Sözleşmesi'nin uzatılması konusuna odaklanma zamanı geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de koridorun tekrar çalışmaya başlaması bağlamında Erdoğan'ın çalışmalarını takdir etti.
Türkiye Savunma Bakanı Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonları sırasında en az 400 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. TRT'nin haberine göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada şimdiye kadar 429 PKK'lının Kuzey Irak'ta pençe kilit operasyonları sırasında etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Zaf bölgesindeki pençe kilit operasyonunda ordu komutanlarıyla video konferansla görüşen Türkiye Savunma Bakanı, "Sona yaklaşıyoruz, yakında operasyon bölgesinin tümünde kontrolü ele alacağız," dedi. Akar operasyonda teröristlerin yerleştirdiği 1888 mayının ve el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilerek imha edildiğini kaydetti. Iraklılar Türk ordusunun operasyonlarını ülkelerin toprak egemenliğinin ihlali olarak değerlendirirken Türkiye ordusunun saldırılarını defalarca protesto edip Türkiye Savunma Bakanı ise bu ülkenin ülke egemenliğine saygı duyduğunu iddia etti.
Siyonist rejim savaş uçakları Gazze'nin merkezinde direniş güçlerine ait merkezleri ondan fazla füzeyle bombaladı. Katar El Cezire kanalının haberine göre Gazze'nin merkezindeki El Malhazi kampı bu sabah Siyonist rejim savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucu Gazze şeridinin bazı bölgelerinde elektrikler kesildi. Siyonist rejim ordusu söz konusu saldırıların Gazze şeridinden işgal topraklarına füze atılmasına misilleme olarak yapıldığını iddia etti. Siyonist ordu sözcüsü de ırkçı rejim savaş uçaklarının Gazze şeridine hava saldırılarını doğrulayarak saldırılara Hamas hareketine ait bir mevzinin hedef alındığını belirtti. Bu arada Siyonist rejimin kaynakları Perşembe gecesi işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Nirim, Kizovim ve Ayn el-Salise kasabalarında alarmın çaldığını duyurdu.
Dünya Katolikler Lideri Bahreyn liderlerinden bu ülkede insan haklarının güçlendirilmesi için çalışmalarını istedi. El Ahd haber sitesinin bildirdiğine göre Papa Francis, Manama'daki ilk konuşmasında ülke liderlerinden temel insan haklarının ihlal edilmemesini garanti etmelerini ve bu hakları güçlendirmek için çalışmalarını istedi. Bahreyn'deki insan hakları ihlallerine yönelik eleştiriler önümüzdeki hafta pazar gününe kadar devam edecek olan Papa'nın ziyaretinden önce haberlerin ana odak noktası haline geldi. Uluslararası insan hakları grupları Papa'ya Bahreyn'in Sünni hükümetinin Şiilere, siyasi aktivistlere ve muhalefet şahsiyetlerine yönelik eylemlerine karşı tepki gösterme çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada Kremlin lideri Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 zirvesine katılması halinde zirveye katılmayacağını söyledi. İrna'nın bildirdiğine göre Zelenski, Yunanistan Cumhurbaşkanı ile Kiev'deki görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından 15 ile 16 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan G20 toplantısına katılmak üzere davet edildiğini söyledi. Zelenski sözlerinin devamında kişisel ve Ukrayna görüşünün Putin'in katılması durumunda Ukrayna'nın katılmaması yönünde olduğunu belirtti.
Ve İranlı yönetmen Hümen Seyyadi önemli eserlerinden olan 3. Dünya Savaşı ve yönetmen Muhammed Rıza Vatandust imzalı Kelebekler Sadece Bir Gün Yaşar filmi 35. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'a karşı yeni yaptırımları konusunda. Amerika Hazine Bakanlığı İran'la ilişki kurma bahanesiyle yeni kişilerin isimlerini yaptırım listesine aldı. Amerika Hazine Bakanlığı, Lübnan Hizbullah Hareketi ve İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücüne gelir sağlamak için petrol ticaretini kullanan uluslararası bir ağın üyelerini yaptırım listesine aldığını iddia etti. Amerika Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırımlar arasında 6 kişi, 17 şirket ve 11 geminin isimleri yer alıyor. Yaptırım uygulanan kişilerin İran, İsviçre, Lübnan ve Fransız vatandaşı oldukları tespit edilmiştir. Amerika yaptırım listesindeki 17 şirket, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Marshall Adaları, Singapur ve Türkiye'de bulunuyor. Panama, Djibouti ve Liberya, Cook Adaları bayrağı altında yaptırım uygulanan gemiler ise bu listeye dahil edilmiştir. Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Brian Nelson, bu yasa dışı ağı yöneten insanlar İran petrolünün kaynağını gizlemek ve uluslararası pazarlarda satmak için sahte belgelerde dahil olmak üzere bir paravan şirketler ağı ve suç taktiklerini kullanıyorlar iddiasında bulundu. Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımları aslında Tahran'ın petrol ihracatını ve döviz kazancı elde etmesini engellemeyi amaçlıyor. Bu yaptırımlar Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılmasını gerektiren Berjam Nükleer Anlaşması'na dönme arzusunu öne süren Amerika Başkanı Joe Biden'in sözde yaklaşımına aykırıdır. İran 40 yılı aşkın bir süredir tek taraflı Amerika yaptırımları altında. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika'nın Berjam Nükleer Anlaşması'na çekilmesi ve maksimum baskı kampanyası başlatmasının ardından İran karşıtı yaptırımların uygulanması yeni ve eşi görmemiş boyutlar kazandı. Washington, İran'ın Amerika'nın mantıksız ve yasa dışı taleplerine boyun eğmesi umuduyla İran halkına karşı en ağır yaptırımları uyguladı ve Biden yönetimine göre elbette bu tutum yenilerek başarısız oldu.
Amerika'nın Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri önceki sloganlarına rağmen azami baskı kampanyasını sürdürüyor ve zaman zaman da çeşitli bahanelerle İran'a yeni yaptırımlar ilan ediyor. Amerika, İran'daki huzursuzlukları bahane ederek Viyana görüşmelerini resmen terk etti ve isyancılara eşlik ve destek üzerinde durdu. İran'da son dönemde yaşanan huzursuzlukları başlamasından bu yana Amerikalı yetkililer müdahaleci açıklamalar yapmakla kalmamış, İranlı yetkililere ve kurumlara yaptırımlar uygulamış ve son çabalarında Arnavutluk ile birlikte Güvenlik Konseyi'nin gayri resmi toplantısının düzenlenmesi yönünde adım atmıştır. Joe Biden ayrıca Perşembe günkü son çıkışında İran'ı özgürleştireceğiz, endişelenmeyin. Onlar yakında kendilerini özgürleştirecekler ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamalar Beyaz Saray yetkililerinin İran'a yönelik tutumunun gerçek doğasını ve İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak ve nihayetinde devirmek için sürekli gündeminde olan odaklı çabalarını göstermektedir. Bu bağlamda Washington, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı ve İran'ın petrol ihracatına daha fazla kısıtlama getirmeye çalışarak ekonomik baskıları yoğunlaştırdı. Biden hükümetinin aslında Trump yönetiminin başarısız olan azami baskı politikasının devamı niteliğindeki bu kampanyası başarısızlığa mahkumdur. Amerika'nın bir yandan sanal ortamı ve internetle ilgili yaptırımları kaldırarak, diğer yandan Tahran'a yeni yaptırımlar getirerek İran'ın iç işlerine açıkça müdahale etme hedefi İran İslam Cumhuriyeti'nin sistemini zayıflatma yönündedir. Amerikan yaptırımlarının ve baskı araçlarının yavaşlaması nedeniyle Joe Biden, Donald Trump'ın İran'a karşı emellerini ilerletmek için kışkırtma stratejisini elbette korumacı bir jestle benimsemeyi planlıyor. İran'ın son 40 yılda Amerikan komplolarına karşı direnişi ve duruşu, Washington'un İran'a yönelik yıkıcı yaklaşımlarının etkisizliğinin göstergesidir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kolombiya Devlet Başkanı'nın Venezuela ziyareti konusunda. Venezuela ve Kolombiya Devlet Başkanları Nicolas Maduro ve Gustavo Petro, ortak bir toplantıda iki ülke arasındaki Amerika liderliğindeki koalisyonun Caracas'ı tecrit etme komplosuyla 2019'dan beri soğuk olan ilişkilerin onarımı üzerinde durdular. Caracas'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantıda Maduro, toplantının başarılarını ulaşılabilir olarak değerlendirdi. Petro ise bu toplantıda çok önemli konular ele alındı dedi. Görüşmede iki ülke başkanları, Güney Amerika ve Karayipler ülkeleriyle işbirliğini güçlendirme olasılığını tartıştı. İki taraf ayrıca iki ülkenin ortak sınırlarındaki göçmenlerin durumunu ele aldı. Kolombiya Devlet Başkanı ayrıca özellikle Latin Amerika bölgesindeki herhangi bir istikrarsızlıkta başa çıkmak için tam işbirliği ve çabalara da vurgu yaptı. Gustavo Petro, bu Kolombiya ve Venezuela liderlerinin son 6 yıldaki ilk görüşmesi, bugün iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme konusunda zor bir görevimiz var ve sınırla ilgili konulardan bu görevimize başlıyoruz dedi. Amerika uzun süredir Venezuela gibi Latin Amerika bölgesinin ilerici hükümetlerini ve liderlerini yaptırımlar ve diğer yıkıcı önlemler uygulayarak zayıflatmaya ve devirmeye çalışıyor. Bu bağlamda bölgesel müttefikleriyle birlikte Venezuela'yı izole etme politikasını benimsemiştir. Ancak Latin Amerika'daki siyasi eğilimler Washington'un isteklerine karşı hareket etmiş ve son birkaç yılda Latin Amerika ülkelerinin seçimlerinde Şili, Bolivya, Arjantin, Meksika ve son olarak da Kolombiya gibi ülkelerde ilerici ve solcu liderler seçilmiştir. Doğal olarak bu yeni liderlerin Venezuela'ya ve bu ülkenin başkanı Nicolas Maduro'ya düşmanca bir yaklaşımı yoktur.
Bu bağlamda Kolombiya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gustavo Petro'nun zaferinden sonra birkaç yıl süren gerginlik ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin kesintiye uğramasının ardından Venezuela ile ilişkilerin normale döndüğünü duyurdu. 2019'dan beri askıya alınan Venezuela'daki Nicolas Maduro hükümetiyle diplomatik ve ticari ilişkilerini yeniden etkinleştireceğini açıkladı. Kolombiya-Venezuela ilişkileri son yıllarda Amerika'nın bölgeye yönelik baskıları ve müdahaleleri nedeniyle gerginlik içerisindeydi. Bu gerilim Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Nicolas Maduro'nun 2019'daki Venezuela Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kabul etmeyi reddetmesi ve muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin başkanı olarak tanımasıyla zirveye ulaştı. Duque, Guaido'ya Amerika'nın desteğiyle yardım etti ve Kolombiya'nın Venezuela sınırını Maduro'nun muhalefeti için bir üs haline getirdi. Kolombiya'nın Amerika'nın kışkırtmasıyla yaptığı bu eylem iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin sona ermesine neden oldu. Ayrıca 2020'de Kolombiya hükümeti COVID-19 hastalığıyla uğraşma bahanesiyle Venezuela ile olan tüm sınır ve nehir geçişlerini kapattı. Kolombiya hükümetinin tüm bu kışkırtıcı eylemleri iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu. Şimdi ise uzun süredir muhafazakarlar tarafından yönetilen bir ülke olan Kolombiya'nın solcu cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla birlikte bu büyük ve önemli Latin Amerika ülkesi yeni bir döneme girdi. Dış boyutta bunun sonucu Venezuela'da dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'in ilerici ve solcu ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesi ve genişlemesidir. Solcu Cumhurbaşkanı Kolombiya'da göreve başlaması özellikle de bu bölgenin ilerici ülkeleri arasında Latin Amerika'da bölgesel entegrasyonu güçlendirme olasılığını artırdı. Petro'nun işe başlamasıyla Kolombiya'da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda büyük gelişmeler bu ülkenin sınırlarını aşacak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, 10 Rebiyusani tarihi Hazreti Fatıma-i Masuma Selamullahi Aleyha'nın vefat yıl dönümüdür. O Hazretin hayatı, yaşamı ve aslında İslam yolunda verdiği hizmetleriyle ilgili bugün sohbetimizde sizler bilgilendirmeye çalışacağız. Röportajımızda din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu yüce zatın hayatıyla ilgili, Hazreti Fatıma-i Masuma annemizin kısa hayatıyla ilgili o çektiği çileler hakkında dinleyicilerimizi biraz bilgilendirmek istiyorduk. Bu şahsiyetle ilgili konuşacak olursak Hazreti Fatıma-i Masuma Selamullahi Aleyha'nı nasıl tanıtırsınız dinleyicilerimiz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Masuma Selamullahi Aleyha bazı hanımlar gibi ki Ehl-i Beyt içinde çok çok önemli hanımlar idiler. Mesela ilk önce Hazreti Fatıma Zehra Selamullahi Aleyha, ondan sonra Hazreti Zeynep-i Kubra Selamullahi Aleyha ve birisi de onlardan Hazreti Fatıma Masuma'dır ki ismi Fatıma'dır. Ama Masuma lakabidir ki Hazreti İmam Rıza onun abisi, Hazreti İmam Rıza Selamullah Aleyh bu lakab ona bırakmıştır. Hazreti Fatıma Masuma Medine'deyken çok çok önemli, çok saygılı, yani herkes ona saygı gösteriyordu. Gerçi mesela farz edelim kız idi 17-18 yaşında hala ya 20 yaşında. Ama herkes ona saygı gösteriyordu. Ve Hazreti İmam Rıza ile selamullahi aleyh bir anneden imiş. Hazreti İmam Musa Kazım selamullahi aleyh kaç tane hanımları varmış. Bu Hazreti Fatıma Masuma ve Hazreti İmam Rıza bir anneden imişler. O kadar ki Hazreti İmam Rıza selamullahi aleyh çok saygılıydı milletin içinde, Ehl-i Beyt içinde. Aynı öyle Hazreti Fatıma Masuma da öyle çok önemli ve çok saygılı ve çok büyük bir hanım idi. O zaman ki Hazreti İmam Rıza Selamullahi Aleyh Medine'deydi. Zaten Hazreti Fatıma Masuma da onun yanındaydı ve çok büyük işler yapıyordu Hazreti İmam Rıza Selamullahi Aleyh'in yanında, yani abisinin yanında. Bundan sonraki Hazreti İmam Rıza Selamun Aleyh tebhid edildi, yani sürgün edildi tarafı Hurasan'a. Bir sene, bir buçuk sene sonra öyle ki tarihler yazıyorlar. Hazreti Masuma Selamun Aleyha abisinin görmemesini tahammül etmezdi. Dedi muhakkak yere gidelim abimin yanına. Abime bir başvurayım. Tabi orada bir kervan kalktı Medine'de. Çok da Ehl-i Beyt'i adamları onun içindeydi. Ve Hazreti İmam Musa Kazım sallallahu aleyhin oğlanları ya torunları mesela vardı. Ondan sonra geldiler. Çünkü Ehl-i Beyt sallallahu aleyhin öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Mesela İranlıların hakkında, Farsların hakkında o metler ki mesela buyurmuştu, tarif etmişti onları. Tabi Ehl-i Beyt daha çok İran tarafına gelirdiler. O zaman Hazreti Fatih-i Masum'a da ki gelip istiyordu abisini ziyaret etsin. Bunlar gelmiştiler bu Sava'ya yakın. Sava bir küçük bir şehirdir. Sava'ya yakına yetişmiştiler. Orada devlet askerleri falan bunların önünü tutmuştular. Ve maalesef kaç tane Ehl-i Beyt'in esradlarından da şehit ettiler. Hazreti Masum'a sallallahu aleyhi baktı ki bunlar bırakmıyorlar. Burasana gitsinler. Buyurdu ki kum nerededir? Yani kum şehri, kum kenti Ehl-i Beyt içinde meşhur idi. İmam Sadık sallallahu aleyhi buyurmuş. İmam Bakır sallallahu aleyhi buyurmuş. Yani bunlar çünkü kum meşhur idi Ehl-i Beyt'in içinde. Kumu sormuştu. Demişler kum yakındadır. Tabi mesela 70 kilometrelik mesela bir mesafedir. Ta onlar gelmiştiler kuma. Hazreti Fatih-i Masum'a sallallahu aleyhi kuma sallallahu aleyhi kuma geldi. O zaman kum ehli, kum milleti hepsi onun karşılamaya gittiler ve saygı gösterdiler. Hazreti Fatih-i Masum'a sallallahu aleyhi. Yani bütün millet gittiler onun karşılamaya. Ve getirdiler. Burada şimdi de o yer vardır. O yer meşhurdur ki Hazreti Fatih-i Masum'a orada sallallahu aleyhi. Orada diyorlar 17 gün kaldı ama hastaydı. Tabii mesela yoldan gelirdiler. Çok yorulmuştular falan. Bu çok etki bırakmıştı. Ta orada ibadet yeriydi. Hazreti Fatih-i Masum'a sallallahu aleyhi ibadetin yeriydi. O 17 gün orada kaldığı zaman 17 gün sonra orada vefat etti. Vefat ettikten sonra onu getirdiler bu şimdiki haremin yerinde. Orada defnettiler. Ve elbette buyururlar ki baktılar ki kim mesela Hazreti Fatih-i Masum'un cenazesi defnedecek. Hepsi böyle mutahayyir kalmıştılar. Baktılar ki uzaktan iki tane geldiler. İki adam ata binen insanlar geldiler. Evet, selamun aleyküm, selamun aleyküm. Bunlar piyada oldular. Ve bunlar defnettiler Hazreti Fatih-i Masum'a selamun aleyhin cenazesi. O zaman Hazreti İmam Rıza selamun aleyh bacısının vefatı işittikten sonra buyurdu ki benim bacım Fatime Masum'a idi. Yani hiç zaman bir günah onun fikrine yetişmemiş. Bir günah işlememiş. Gerçi biz diyoruz mesela peygamberler, imamlar masum bunlar. Tabi başkalarda masumlar vardır. Ama biz %100 diyemiyoruz ki bu masumdur. Ama masum başka insanlar da vardırlar. Evet buyurdu ki benim bacım Fatıma masumadır. Ve çok da ağladı yani Hazreti Fatıma masumaya. Ondan sonra buyurdu ki her kimse gelip benim ziyaretimi irade ediyor. Yani istiyor benim ziyaretime gelsinler. İlk önce benim bacım Hazreti Masum'a sallallahu aleyhi ziyaretine gitsinler. Ondan sonra benim ziyaretime gelsinler. Evet, Hazreti Fatıma Masum'a böyle bir insan idi. Bir gün bir hoca, büyük bir hoca yani, Kum'dan gitmişti Meşhed'e. Bu çok çoktan değil yani. Belki mesela 40-50 sene, 60 sene falan böyle. Gitmişti oraya, yani Meşhed'e. O orada uykuda görüyor. Görür ki millet geliyor ki Hazreti İmam Rıza sallallahu aleyhi görsünler, görüşsünler İmam Rıza ile. O da gidiyor ki İmam Rıza ile görüşsün ama dediler ki İmam Rıza Kum'a gitmiştir. Niye Kum'a gitmişti? Dediler ki filan kes Kum'da vefat etmiş. Hazreti İmam Rıza sallallahu aleyhi bacısının Hazreti Masum'a yanına gitmiş ki ona söylesin ki bu ağaya mesela çok önemli bir insan idi. Ehl-i Beyt mensuplarından idi. Böyle ona dikkat etsin ve yani bırakmasın ki melekler onu eziyet etsinler. Bu da çok taaccüp etti. Dedi ki ben orada gelende yani Kum'dan gelende ben kaç gündür, bir haftadır, 10 gündür bu ağa diriydi. Vefat etmemişti. Yani vakti ki uykudan şey oldu yani uyandı. Taaccüp etti. Bir hafta 10 gün değil ki ben Kum'dan gelmişim. Bu ağa diriydi. Nasıl olmuş bu vefat etmiş? Bunda evet hala telefonla nasıl mesela irtibat kurmuştu mesela Kum'a. Demişler evet filan kes dün dünyadan gitmiş ve Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Yani Hazreti Fatıma Masuma sallallahu aleyha hem bütün ümmetin içinde ve hem de Ehl-i Beyt'in içinde çok çok önemli ve çok saygılıydı. Allah inşallah bizim hepimizi inşallah onları yolunda karar versin.
Amin, amin.
Ve inşallah onların dünyada duaları, merhametleri bize nasip etsin ve kıyamet gününde de inşallah şefaatleri bizim hepimize nasip etsin.
Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Salih Hocam. Tamam. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun.
Allah'a emanet olun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızla Hazreti Fatıma-i Mesume Selamullah Aleyha'nın vefat yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlim ve iman efendisi Ehl-i Beyt kerimesi selamullah aleyha.
Değerli dinleyiciler, tarih boyunca birçok kadın ilim ve bilgi, marifet ve Yüce Allah'a imanda yüksek İslami seviyelere, mertebelere ulaşmış bulunuyor.
İslam toplumunu etkileyen kadınlardan birisi Hazreti Fatıma Masume Selamünaleyha'dır. Hazreti Masume'nin vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Az önce de belirttiğimiz gibi tarih boyunca birçok kadın ilim ve bilim, marifet ve Allah'a iman seviyesinde yüksek mertebelere ulaşmış ve fazilet ve kemal yolunda güçlü adımlar atmıştır. Bu kadınlardan bazıları ise Yüce Allah tarafından adları Kur'an-ı Kerim'de zikredilerek sonraki kuşaklar için örnek olmaları istenmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem, Asiye gibi yüksek insani keramet ve mertebelere ulaşan büyük kadınları diğer kadın ve erkeklere örnek ve model olarak tanıtmış ve haklarında ayetler nazil etmiştir.
Müslüman alim ve tarih yazarlarına göre bu kadınların tarih boyunca hak ve hakikati arayanlar üzerinde büyük etkileri olmuştur. İslam toplumunu etkileyen kadınlardan biri Ehl-i Beyt imamlarından yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızları arasında özel konumu olan Hazreti Fatıma Masume'dir. O Hazretin ilim ve iman alanındaki aktif varlığı kadının İslami kültür ve tarihinde kadının yüce konumu ve değerini gösteriyor. O Hazretin vefatı nedeniyle hazırladığımız sohbetimizin devamında Ehl-i Beyt kerimesinin kişiliğini ele almak istiyoruz.
Hazreti Fatıma Masuma Selamünaleyha, bilge bir hanım olarak yetenekli bir hatif ve güçlü bir öğretmendi. Her bir bireyi dönemin bilgeleri, seçkinleri ve dindarlarından olan bir ailede bilim ile donatıldı. O Hazret'ten büyük kerametler anlatılıyor, hepsi de bu hanımefendinin Allah dergahında yüce bir şan ve büyük bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Sahip olduğu seçkin özellikler nedeniyle Merziye, Tahire, Sıdıka ve Hamide gibi farklı lakaplarla tanınırdı. Ayrıca muhaddise olan seçkin kadınlardan biri sayılırdı. O Hazret halkı bilgilendirmeyi hadisleri naklederek yapardı. İlginç olan ise Hazreti Masuma Selamünaleyha'nın anlattığı hadislerin kesin ve güvenilir olması ve imamet ve velayet temellerini güçlendiren hadisler olmasıdır. Bu yüzden söz konusu hadislere göre imamet ve velayet Resulullah tarafından belirlenen bir emirdir ve imamlar da Resulullah'ın seçkin halefleri ve vasileridirler.
Tahran Radyosu.
Tarihçilerin yazdığına göre o Hazret çok iyi bir hadis bilimcisiydi ve ilim ve bilgide seçkin bir şahsiyetti. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kentte bulunmadığı sırada halkın sorularına cevaplar ve fikri şüphelerini bertaraf ederdi. Anlatılanlara göre Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fikri şüphelerini bertaraf ederlermiş. Günün birinde Şiilerden bir grup yine soru sormak için imamın evine giderler. Fakat İmam Kazım Aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masum'u ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden grup sorularını daha küçük yaşta olan Hazreti Masum'u'ya yazılı olarak verirler. Ertesi gün sorularının cevabını almak için yine Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler fakat imam daha eve dönmemiştir. Söz konusu grup imama daha sonra sormak için yazılan sorularını isterler. Fakat Hazreti Masume Selamünaleyha soruların cevabını büyük bir titizlikte, doğru bir şekilde onlara verince hayretler içinde kalıyorlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masum'un vermiş olduğu cevapları doğrulayarak Hazreti Masum hakkında şöyle buyurur: "Babası ona feda olsun." Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma selamun aleyha için söylenmiş, bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masum için kullanılmıştır.
Hazreti Masum'a selamullah aleyhanın hayatının önemli bir kısmı Medine'den hicreti ve Merv diyarına yaptığı yolculuktur. Hedefine ulaşmayan ancak Peygamber Ehl-i Beyt'inin tarihi için önemli olayların eşlik ettiği bir yolculuk. İmam Rıza aleyhisselam Abbasi halifesi Me'mun yüzünden Medine'den ayrılıp Merv diyarında kalmaya zorlanınca Hazreti Masum'a selamullah aleyha da ağabeyine olan yoğun sevgisi nedeniyle onun yanına gitmeye karar verdi. Üstelik o dönemde Medine'de var olan ortam Resulullah Ehl-i Beyt'ini tehdit ediyordu. Bu yüzden İmam Rıza aleyhisselam Hazreti Masum'a selamullah aleyha'ya bir mektup göndererek o hazretten Merve hicret etmesini isteyince o hazret de ailesinden 20 kişiyle birlikte Medine'yi terk etti.
O hazretin kervane ulaştığı her şehir ve her yerde halk tarafından büyük bir coşku ile karşılanırdı. Hazreti Masum'a selamullah aleyha da yolculuk sırasında meydana gelen fırsatları kullanıyor ve sürekli halkı aydınlatarak Resulullah Efendimiz Ehl-i Beyt'inin konumu ve makamını halka hatırlatıyordu. Bu yüzden Hazreti Masum'un kervane Save kentine ulaşınca Ehl-i Beyt karşıtı bir grup kafilenin önünü keserek yoluna devam etmesini engellediler. Onlar kafileye saldırarak Hazreti Masum'a selamun aleyha'ya eşlik eden bazılarını şehit ettiler. Olayda hastalanan ve zayıf düşen Hazreti Masum'a selamun aleyha yolculuğa devam edecek takatı kalmadı.
Hazreti Masum'a selamullah aleyhanın talebi üzerine kendisini Kum kentine götürdüler. O hazret babasından Kum kentinin onları izleyenlerin merkezi olduğunu duymuştu. Ehl-i Beyt hanedanından bir kişinin kente geldiğini duymaktan sevinen Kum halkı büyük bir şevk ve sevgiyle o hazreti karşılamaya koştular. Zira Resulullah hanedanından ve torunlarından birinin varlığını hayır ve bereket kaynağı biliyorlardı ve onlardan geriye kalan eserleri özellikle de evlatları dünyanın dört bir yanına dağılmış olan İslam ümmeti için rahmet kaynağı olarak kabul ediliyor ve faziletleriyle insanların hayatına canlılık ve tazelik veriyor.
Müslümanlar Resulullah'tan o hazretin hanedanına sevgi beslemenin izzet, şeref ve felaha sebep olacağını duymuşlardı. Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Masum'a selamun aleyha Kum kentinde 17 günden daha fazla hayatta kalmadı ve hastalığı nedeniyle Hakk'a yürüdü. Fakat Bu ikamet süresi kısa olmasına rağmen beraberinde birçok hayır ve bereket getirdi. Nitekim olayın üzerinden asırlar geçmesine rağmen bu kent hala bu değerli varlığın bereketlerinden yararlanıyor.
Kum kenti Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın varlığı sebebiyle özel imtiyazlara sahip oldu. O Hazret'in bulunduğu mekan, Ehl-i Beyt'e gönül veren, ilim ve maneviyata susamış olan kadınlar ve erkeklerin uğrak yeri oldu. Böylece Ehl-i Beyt, ilimlerin en büyük hafızasının oluşması için ortam hazırlandı. Şimdi İslami bilimler alanında dünyanın en büyük merkezi olarak kabul edilen bu merkez, çağdaş dünyada asil İslami öğretileri yayımlamanın merkezi olarak kabul edilirken, bilimsel ve dini amaçları teşvik etmenin yanı sıra zulme karşı direniş, istikrar ve ayaklanmanın sembolü olarak da biliniyor. Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın ziyaretçileri o nurlu ve samimi türbede ve onun mektebinden fazilet, takva ve Allah yolunda çabalamayı öğreniyorlar.
Hazreti Masuma'nın kutsal türbelerin binası özel bir ihtişama da sahiptir ve binaları İranlı Müslüman sanatçılar ve mimarlarının da sanatsal zevkini ve inancını göstermektedir. Aslında Hazreti Masuma'nın türbesi 12 asır boyunca Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ini, gönül verenlerin, evliyaların şan ve konumunu korumaya ilaveten onların türbelerini resul etmek ve yeni sanatsal eserler yaratmaya çalıştıklarını gösteriyor. Günümüzde Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın Mutahhar Türbesi, parlak altın renkli kubbesi ve etrafındaki minareleriyle gök mavisi, fayansları ve ince işçilikle güzel hat sanatıyla yazılan şiirler ve kitabelerle süslenmiştir ve kadın ve erkek ziyaretçiler ise huzur ve huşu içinde onlara bakarak İslam'da kadın ve erkek arasındaki üstünlük ölçüsünün sadece fazilet ve liyakat olduğunu düşünürler.
Tarih boyunca birçok kadın bu şan ve makama ulaşmayı başarmıştır. Öyle ki Yüce Allah onları diğer insanlar için örnek göstererek onların şanında ayetler bile indirmiştir. Müslüman kadın bu marifet ve bilgiyle kendi makamının büyüklüğünü anlayabiliyor. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurmuştur. Benim sülalemden Musa'nın kızı Fatıma adlı bir kız o kentte gözlerini dünyaya yumacak ve onun şefaatiyle bizi izleyenler cennete girecekler.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın vefatı nedeniyle başta siz kıymetli dinleyicilerimiz ve Ehl-i Beyt'e gönül verenler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek Yüce Allah'tan hepimize Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın Ehl-i Beyt ile daha fazla ünsiyet kurabilme başarısına erişmeyi niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Ayrıca sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı? Dünyanın gerçeği ve hakkı arayanlarına ve fitnelerin gürültüsünün arasından gerçeğin güzel sesini duymaya çalışan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bid'at mı adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde Vahabilere göre peygamber ve imamlar aleyhisselam için türbe yapmanın haram olduğunu söyledik. Ancak bu inancın hiçbir şekilde Kur'an ayetlerine ve din büyüklerinin görüşüne uygun olmadığını gördük. Bu bölümde Vahabilik inançlarının bir diğeriyle tanışmak istiyoruz. Belki de mezarlara bina inşa etmenin haram olduğu inancının kötü olabilen inanç. Vehhabilerin peygamberler ve imamlar aleyhisselamın kabirleri için bina ve türbe yapılmasını haram saymalarına ve bu şerif mezarların ziyaretçilerini kafir ve müşrik olarak adlandırmalarına neden olan inançlarından biri, tevessülün haram olduğuna inancıdır. Vehhabilere göre din büyüklerine mütevessil olan ve onlardan dileklerini isteyen bir kişi, onları Tanrı ile aynı sıraya koymuş ve iki mabuda inanmaktadır. Arabistan'daki Vehhabilik fırkasının kurucusu Muhammed bin Abdülvehhab açıkça şöyle diyor. Bir kimse gece gündüz Allah'a ibadet ederse ardından peygamberin veya Allah'ın velisinin kabri başında bu kişilere seslenirse aslında kendisi için iki mabut seçmiş ve yegane Allah'tan başka mabut olmadığına şehadet getirmemiştir. Muhammed bin Abdülvehhab'a göre gerçek bir Müslüman kendisi Allah'ın velilerine tevessül etmediği gibi bu eylemde bulunan bireylerden nefret edip uzak durması ve bu bireyleri kafir sayması gereken kişidir. Muhammed bin Abdülvehhab şöyle yazıyor. Salihler vasıtasıyla Allah'a yakınlık arayanlardan nefret edip bunları kafir saymadıkça hiç kimsenin İslam'ı kabul edilmez. Muhammed bin Abdülvehhab böyle kişilerin kanını dökmeyi mübah görmekte ve daha da tuhafı bütün İslam mezheplerinin bu görüşte ittifak ettiğini iddia ediyor. Halbuki deliller bize başka bir şey söylemektedir. Pakistanlı bir Hanefi bilim adamı olan Dr. Muhammed Tahirul Kadri, Tevessül İnancı adlı kitabında şöyle yazıyor. Tevessül açık bir şekilde, metinlerde ve sözlerde doğru ve sürekli olarak ve sık bir şekilde hadislerle kanıtlanmış bir konudur ve çoğu Müslüman bunu eski zamanlardan beri uygulamıştır. İbn-i Mace, Heysemi, Muttaki Hindi ve diğerleri gibi sünni büyükler rivayetler nakletmiş ve caiz sayılmasına inanılmadığı takdirde tevessülün gerekçelendirilmez olduğunu doğru görmüşler. Örnek olarak peygamberin sahabesinden Osman bin Huneyf'den bu konuyla ilgili bir rivayet nakledilmiştir. Rivayette şöyle geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme kör bir adam geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, Allah'tan bana sağlık vermesini iste dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o adama cevaben şöyle buyurdu. Eğer istersen dua ederim ve eğer istersen sabret ve sabır senin için daha iyidir. Adam dua edin dedi. Peygamber ona şunları emretti. Dikkatlice bir abdest al ve iki rekat namaz kıl ve sonra şöyle dua et. Ey Allah'ım! rahmet peygamberi olan peygamberin vasıtası ile senden istiyor ve hacetim yerine getirilsin diye onun vasıtası ile sana yöneliyorum. Ey Allah'ım, onu benim şefaatçim eyle.
Tahran Radyosu.
Ürdün'ün Şafii alimlerinden Hasan bin Ali Sekat aynı rivayete istinad ederek şöyle diyor. Tevessül demek, kendisine tevessül edilmiş olan kimseye ibadet etmek demek değildir. Dolayısıyla İslam fırkalarının çoğu Vehhabilerin iddiasının aksine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den ve masum imamlar aleyhisselam'dan yardım istemeyi caiz görmekte ve tevhid inancına uygun olarak değerlendirmektedir. Tevessül demek o şeyler ve gereçlerin ötesinde bir şeyi ya da bir kimseyi bir amaca ulaşmak için aracı kılmak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve pak imamlar aleyhisselama tevessül etmek, onları Yüce Allah'a yaklaşmak için aracı kılmak demektir. Din büyüklerine tevessül eden bir mümin ve Müslüman, evreni başkalarından bağımsız ve başkalarına muhtaç olmaksızın etkileyenin ancak Allah olduğunu ve ondan başka tüm araçların ve aletlerin tesir bırakmasının Allah'ın gücü ve iradesi altında olduğunu ve ona dayalı olacağını daima hatırlar. Bu inancın varlığıyla birlikte imamlara tevessül etmek hiçbir zaman imandan çıkmak veya Allah'ın birliğini inkar etmek anlamına gelmez ve bunu yapan müşrik ve kafir sayılmaz. Esasen yaşadığımız dünya bir aletler ve gereçler dünyasıdır. Allah'tan doğrudan ve herhangi bir aracı olmaksızın bir istekte bulunsak da O bize lütfünü ve rahmetini alet ve gereçler aracılığıyla ulaştıracaktır. Örneğin yağmur yağmak için dua edersek, Allah bize bulutların aracılığıyla yağmur bağışlayacaktır. Bulutların yağmur yağmak için aracı olması, evrenin planlanmasında Allah'ın birliğini hiçbir şekilde inkar etmez. Dünyanın varlığının ve evrenin devamının ve her hareketin ve değişimin kendisine bağlı olduğu ve onun lütfundan kaynaklanan Allah, lütfünü bağışlamak için yollar ve araçlar yerleştirmiştir. Bundan hareketle Allah, kendi kapısına yaklaşmak ve hacetlerimizi karşılamak için bazı işleri araç ve gereç olarak belirlemiş ve Kur'an'da bu işler tevessül etmemizi açık ve net bir şekilde emretmiştir. Nitekim Maide suresinin 35. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya vesile arayın. Bu ayette araç kelimesi koşulsuz olarak verildiğinden Allah'ı hoşnut eden her şey Allah'a yaklaşmaya vesile olabilir. Bu araç dua, oruç, hac veya cihat gibi fiiller veya Kabe, Hacerül Esved, Makam-ı İbrahim ve Kur'an gibi nesneler veya Allah'ın peygamberleri ve velileri gibi şahıslar türünden olabilir. Dolayısıyla bizi Allah'a yakınlaştıran ve Allah'ı hatırlatan her şey vesile olabilir. İmamlar aleyhisselama tevessül etmenin caiz olduğuna dair Kur'an'dan bir başka delil de Ali İmran suresinin 103. ayetidir. Ayette şöyle okuyoruz. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Şimdiye kadar kendinizi bu ayette geçen Hablullah'ın ne anlama geldiğini hiç sordunuz mu? Şüphesiz Hablullah Allah'ın isimlerinden biri değildir. Dolayısıyla şüphesiz Allah'tan başka bir şeydir ve her ne ise Allah ile insanlar arasında iletişim vasıtası olan bir şeydir. Rivayetlerde Hablullah, Kur'an-ı Kerim ve imamlar olarak yorumlanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hablullah nedir diye soran birine cevaben Ali aleyhisselamın omuzuna elini koydu ve şöyle buyurdu. Bu Allah'ın ipidir. Resulullah bir başka rivayette de Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i Hablullah olarak tanıtmış. Onlara tutunmayı insanların ve müminlerin kurtuluş sebebi olarak görmüştür. İmamlara tevessül etmek ne bid'attır, ne haramdır, ne de İslam dinine aykırıdır. Ancak Allah'ın, Resulullah'ın ve din büyüklerimizin tavsiye ettiği bir şeydir. Allah'ın kendisi böyle istemiştir ki, peygamberler ve imamlar kendisiyle kulları arasında aracı olsun. Bu asla Allah'a ortak koşmak veya başkalarını Allah ile aynı düzeyde görmek anlamına gelmez. Vehhabilerin bakış açısına göre artık hayatta olmayan bir peygambere veya imama tevessül etmenin bid'at ve haram olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü onlar ölülerin dünyada hiçbir etkisinin olmadığına, ölüler için dua ve Kur'an okumanın anlamsız olduğu gibi onlardan bir istekte bulunmanın da anlamsız olduğuna ve dinde bid'at olduğuna inanıyor. Değerli dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bid'at mı adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın doğa harikaları. İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edememiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir. İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Behbahan Nergis Ovaları ile tanıştıracağız. İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletinde Behbahan kenti İran'da en bilinen Nergis Ovaları'nın yurdudur. Buranın nergisleri sadece İran'da değil tüm dünya tarafından bilinir. Kışın başlarında nergislerin açmasıyla pek çok turistin ilgisini çeken bu şehirde çok sayıda çiçek bahçesi bulunur. Çiçekleri özellikle de güzel nergisleri seven birçok kişi bu güzel olayı görmek için Huzistan ve Behbahan'a seyahat eder. Bu şaşırtıcı fenomen hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sohbetimiz boyunca bizden ayrılmayın. Huzistan eyaletinin güneybatısındaki Behbahan şehri bu vilayetin en eski şehirlerinden biri olup M.Ö. 2000 yıllık tarihe sahiptir. Bu şehir İran'daki en eski nergis ovalarına sahip. Tabii ki arkeologların çalışmaları bu çiçeğin Behbahan'daki mazisini gösteriyor. 1983 yılında arkeologlar kazı yaparken Elam krallarından Kidin Hotra'nın mumyalanmış cesedinin gömülü olduğu bir yeraltı mezarını buldular. Milattan önce 700-650 yıllarına ait olan bu kralın metal tabutunda üzerine nergis çiçeğinin işlendiği 8 adet altın düğme bulundu. Geçmişte Behbahan nergisleri yaklaşık 500 ila 700 hektarlık bir alana sahipti. Ancak günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması ve tarım arazilerinin artmasıyla birlikte 4 çeşit nergisin yeşerdiği bu alan yaklaşık 300 hektara düştü. İran'da şehla olarak bilinen nergis türü bölgede daha fazla bir alanı kapsarken diğer türleri örneğin Farsça'da porper olarak bilinen white lion, pençe gorbeği veya kedi patısı gibi diğer türleri de bu ovada sıkça rastlanır. Yabani nergisleri korumak için Behbahan'ın doğal nergisleri 2014 yılında İran'ın doğal miras listesine tescil edilmiştir.
Tahran Radyosu.
Nergis çiçeğinin kendine has özelliklerinden biri de diğer birçok çiçekten farklı olarak yazın uykuda olması ve kışın çiçek açmasıdır. Üstelik sulamaya ihtiyaç olmadan yağmur suyuyla bile yeşillenip çiçek açmasıdır. Bu çiçek kökü ve soğanı topraktan çıkartılmadıkça çiçek açar. Nergis tarlasının her hektarında 200 bin ila 1 milyon nergis soğanı vardır. Bu çiçek doğal üremenin yanı sıra soğan dikilerek de üretilebilir. Çiçekler dikildikten sonraki mevsimlerde hasat için soğan dikmeye gerek kalmaz. Behbahan nergisinin her dalında 2 ila 10 çiçek ve bazen 20'den fazla çiçek bulunur. Nergis çiçeklenmesi her yıl yılın ikinci yarısından itibaren başlar ve Behbahan'da ilkbahara kadar devam eder. Yani ne zaman bir nergis çiçeği olsa yanında hoş bir soğuk vardır. Kış mevsiminde Behbahan'ın nergis ovaları çiçeğin altın renginin uzaktan görüldüğü ve mis kokusunun uzun mesafelerden hissedilerek turistleri mest edecek kadar bol ve fazladır. Nergislerin ovalardan toplandığında kentin havası tamamen değişir. Halk ile esnafın birçoğu mis kokulu çiçekleri satın alarak yaşadıkları yere yeni bir soluk katarlar. Geçtiğimiz yıllarda ve korona krizinden önce birçok yabancı turiste Behbahan'ın Nergis Ovası'nı gezmek ve bu güzel kokuyu solumak için buraya gelirdi. 60'lı yıllarda bir grup Hollandalı turist Behbahan'ın Nergis Ovalarını ziyaret ettiğinde nergis soğanlarının bir kısmını kendi ülkelerine çoğaltmak için Hollanda'ya götürdüler ve nergis çiçekleri yetiştirmeye başladılar. Behbahan Nergis Çiçeği'nin 1992 yılında Hollanda Çiçek Festivali'ne katılarak birincilik kazandığını bilmek ilginç olabilir. Hollandalılar nergis çiçeğini çok sevdikleri sebebiyle yollarından birine Behbahan adını verdiler. Bu güzel çiçeğin tıbbi ve endüstriyel değeri de vardır. Uzmanlara göre bu çiçeğin koklaması Alzheimer hastalarının tedavilerine yardımcı olabilir. Mesane problemlerini tedavi etmek, soğuk algınlığını iyileştirmek, spazmları ve eklem ağrılarını azaltmak, enfeksiyonları, yaraları tedavi etmek, apse ve sivilceleri iyileştirmekte. Bu özel çiçeği halk arasında popüler yapan nergis çiçeğinin tıbbi özellikleri arasındadır. Behbahan nergis ovaları ve bu ulusal mirasın korunması amacıyla her yıl kış başlarında ülkenin dört bir yanından çiçek ve bitki tutkunlarının ilgisini çeken Behbahan'da Nergis Çiçek Festivali adı verilen muhteşem bir festival düzenlenmektedir. Behbahan Nergis ovalarında düzenlenen bu festivale katılanlar beyaz ve sarı çiçeklerinin mis kokusu ile hayran kalırken ovadaki güzellikleri ve çiçeklerin zarafetini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyorlar. Behbahan Nergis Çiçek Festivali'nde yöresel müzik icrası, el sanatlarının sunumu, nergis çiçeği ile ilgili bilimsel ve özel toplantıları, geleneksel programlar, eğitici atölyeler, konferanslar, geleneksel yiyeceklerin sunulması ve satışı gibi etkinlikler, düzenlenen festivalde turistlere ve konuklara unutulmaz anlar yaşatır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerine iletebilir. Yayınlarımızı da parstudy.com adresinden takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudy.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.